Ayrım 2.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, suikastı gerçekleştirenlerin iki kişi olduklarının tespit edildiğini söyledi. Bakan Aksu, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, görgü tanıklarına fotoğraflar ve robot resimlerin gösterilmesi sonucu teşhis edildiklerini de zannediyorum dedi. Aradan iki gün geçti. İstanbul Adli Tıp Morgu'ndan alınan Türk bayrağına sarılmış tabut Selimiye Camii'ne getirildi. Cami avlusuna gazetecilerin girmesi yasaklandı. MİT görevlileri fotoğraflarının çekilmesini istemiyorlardı. Gelen bütün çelenkler elektronik araçlarla tek tek kontrolden geçirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel çelenk gönderenler arasındaydı. Cami avlusunda üst düzey MİT görevlileri ve bir dönem birlikte çalıştığı Süleyman Seba, Tunca Toskay, Mehmet Eymür, Korkut Eken gibi arkadaşları da vardı. Genelkurmay Başkanlığı'nın cenazeye ne bir çelenk ne de temsili bir subay göndermemesi dikkat çekmişti. Türk bayrağına sarılı tabut yaklaşık 500 metre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına konuldu ve aile kabristanında toprağa verilmek üzere Yakacık Mezarlığı'na götürüldü. Aile mezarlığına defnedilirken orada bulunan herkesin kafasında aynı soru vardı. Bu suikasti kim, neden yaptı? Birinci bölüm. Adı Hiram olsun. İstanbullular 1932 yılının sert geçen kış aylarını uzun süre hafızalarından silememişlerdi. Kalın ve pahalı paltosuyla heyecan içinde içeri giren 62 yaşındaki mübarek Galip Elden, kızı Roxanne'ın yanaklarından öpüp titreyen elleriyle torununu kucağına aldı ve gür sesiyle "Bunun adı Hiram olsun." dedi. Hiram Abbas'ın dedesi mübarek Galip Eldem arkeologtu. Viyana İmparatorluk Cimnazyonu'nu arkeoloji ve filoloji okumuş, arkeolojiye ait birçok eser yazmıştı. Moskova, Londra, Paris, Berlin, Viyana arkeoloji akademilerine fahri üye olmuş, fahri doktorluk ünvanı kazanmıştı. Hars ve Müzeler Genel Müdürlüğü telif ve tercüme heyeti azalığında bulunmuştu. Yıllarca Müzeler Genel Müdürlüğü yapmıştı. Anadolu Milli Mücadelesi'ne iştirak eden Dede Mübarek Galip Eldem, çevresinde çok sevilen ve sayılan bir bilim adamıydı. Dede Eldem'in diğer bir özelliği ise mason olmasıydı. Torununa Hiram adını koymasının nedeni buydu. Hiram adı masonluğun kurucusu olan duvarcı ustası Hiram Usta'dan geliyordu. Küçük Hiram Abbas'ın adını aldığı mason ustasının soyadıyla olan büyük benzerliği de dikkat çekiciydi. Hiram Abif. Sözcük anlamı, duvarcı anlamı olan masonluk, Kudüs'teki ünlü Hazreti Süleyman Tapınağı'nın mimarı Hiram Abif Usta'dan gelir. Hiram Abif, tapınağı yaparken yönetimi altında çalışan duvarcı işçilerin oluşturduğu bir lonca kurdu ve böylece masonluk ortaya çıktı. Masonluğun bir kolu olan ve ABD'nin Chicago kentinde doğan Rotaryenliğin kurucularından birinin adı da Hiram Shorey'di. Türkiye'de masonluk resmi olarak 1 Ağustos 1909'da kuruldu ve ilk büyük üstadı Sadrazam Talat Paşa'ydı. Mübarek Galip Eldem torunu Hiram'ı alnından öpüp iki eliyle havaya kaldırdıktan sonra kızı Roxanne'ın kucağına verdi. Roxanne Hanım İstanbul'un tanınmış ve köklü ailelerinden Eldemlerin kızıydı. Eldem ailesi Sadrazam Koca Hüsrev Paşa, Sadrazam Ethem Paşa ve Girit valisi Müşir Şakir Paşa'ya dayanıyordu. Meşhur ressamlardan ve Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey Mübarek Galip Eldem'in amcasıydı. Roxanne Hanım Atatürk'ün balo tertip heyetlerinde yer alan kültürlü bir İstanbul hanımefendisiydi. Atatürk'le dans ederken çekilmiş fotoğraflarını evinin en müstesna köşesinde yıllarca kıymetli mücevherler gibi saklamıştı. Uzun boyu, yakışıklılığı ve kibarlığıyla Roxanne Hanım'ın gönlünü fetheden Abbas Hilmi, Yugoslavya'nın Üsküp ili Palanka ilçesinde 1910 yılında doğmuştu. Büyük baba Süleyman Nadir Abazoviç geniş arazisi olan varlıklı bir kişiydi. Birinci Dünya Savaşı ve arkasından gelen milli mücadele yıllarından sonra artık Balkanlarda yaşayamayacaklarını düşünen binlerce Türk ailesi gibi Abbaslar da Türkiye'ye göç etmişlerdi. Türkiye tarihinde iki Abbas Hilmi Bey var. Biri Mısır eski hıdivi Abbas Hilmi Paşa, Türk uyruğuna girmek için Cumhuriyet Halk Fırkası'na 900 bin TL'ye bağışladı. Bu para İş Bankası'nın kuruluş sermayesi oldu. Diğeri ise İbrahim Paşa mahdubu Abbas Hilmi Bey. 17 Ocak 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi'ne İstanbul Milli Türk Ticaret Birliği temsilcisi olarak katıldı. Ancak iki şahsın Hiram Abbas'la akrabalığı yoktu. Abbas Hilmi Abbas 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve tahsilinden sonra gemi kaptanı olmuştu. Soyadı kanunu çıktığında Abbas soyadını almışlardı. 22 yaşında çiçeği burnunda bir baba olan Hilmi Abbas her zamanki saygılı haliyle kayınpederinin kararına uydu ama oğlumun göbek adını da ben koyayım deyip Hiram'ın önüne Mustafa adını eklemeden yapamadı. İstanbul'da Osmanlı'dan beri her zaman entelektüel bir semt olan Kadıköy'de oturuyorlardı. Kadıköy etnik köken açısından mozaiği andıran bir semtti. Rum, Ermeni, Yahudi, Türk, her ırk ve mezhepten halk vardı. Hiram Abbas'ın çocukluğu Kadıköy Moda'da geçti. 1938 yılı onun için önemli bir yıl oldu. Hep öğütlerini dinlediği dedesi Mübarek Galip Elden vefat etti. Dedesini kaybettiği yıl Türkiye kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü son yolculuğuna uğurladı. Ve Hiram Abbas aynı yıl Moda 8. İlkokul'da öğrenim hayatına başladı. Dedesinin boşluğunu ilkokul öğretmeni Neriman Hanım doldurmuştu. Bir de boş arazilerde kendi yaptıkları bez topla futbol oynamak. Sessizdi, içe kapanıktı. Okulda notlar 5 üzerinden verilirdi. Ne başarılı ne de başarısızdı. Notları 3-4 arasında değişiyordu. İlkokul yılları Türkiye için yokluk yıllarıydı. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Ekmeğin karneyle satıldığı yıllar. Anne babaların soluklarını tutarak radyo haberlerini dinlediği yıllar. Mahallelerine yeni insanlar taşınmaya başlamıştı. Bunlar Nazilerden kaçan Alman bilim adamları ve Yahudilerdi. Saint Joseph yılları. Fransızca o yıllarda en popüler lisandı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı Tanzimatı'ndan miras kalmıştı Fransızca konuşmak. Azınlıkların çoğu da Fransızca konuşurdu. O yılların Beyoğlu'suna yürürken Türkçeden çok Fransızca işitilirdi. Mağazaların, lokantaların, pastanelerin çoğunun adı Fransızcaydı. Erkeklere Monsieur, kadınlara Madame veya Mademoiselle diye hitap edilirdi. Fransızca eğitim yapan kolejler vardı. Sadece erkek öğrencilerin alındığı Saint Joseph, Galatasaray, Saint Benoît ve sadece kız öğrencilerin kabul edildiği Notre Dame de Sion gibi. Roxana'nın tek çocuğunun Fransızca eğitim almasını istiyordu. Ailesinde hemen herkes Fransızca biliyordu. Minik bir kız çocuğuyken tanımıştı Fransız mürebbiyeleri. Paris'i görmeyen akrabası hiç yok gibiydi. Papazların Fransızca eğitim verdiği Saint Joseph Lisesi oturdukları yere çok yakındı. Okulun ana kapısı ile evlerin arası 200 metreydi. Ve Hiram Abbas 2 yıl hazırlık, 3 yıl ortaokul ve 3 yıl lise olmak üzere 8 yıllık bir öğrenim için Saint Joseph'e kaydedildi. Saint Joseph erkek çocukların kabul edildiği katı disiplinli bir okuldu. Ağır bir eğitim programı vardı. Fransa'dan gelen öğretmenler çoğunluktaydı. Bunlar genelde kendisini eğitime vermiş papazlardı. Kıyafet zorunluluğu yoktu. Kravat takmak mecburi değildi. Mecburi olan tek aksesuar üstünde okulun amblemi bulunan kasketti. Kasketsiz okula giriş yasaktı. Öğrenciler saat 8.05'te okulda olmak zorundaydı. 10 dakika moral dersi vardı. Hangi davranışların yapılması, hangilerinin yapılmaması gerektiği konusunda sınıf öğretmenleri örneklerle ahlak bilgisi verirlerdi. Saat 8.15'te ders başlardı. Ve tüm öğrencilerin en çok sevdikleri zaman dilimi 9.45'ten 10.10'a kadar süren teneffüstü. Teneffüslerde öğrenciler spor yaparlardı. Hiram Abbas basketbol ve voleybol oynardı. Bir de top ve kalkanla oynanan bukle oyununu çok severdi. Asıl sevdiği spor ise bokstu. Ancak teneffüste boks yapma olanağı yoktu. Zaten okul arkadaşlarının arasında boksu seven pek kimse de yoktu. O da bu nedenle hafta sonlarını okul arkadaşları yerine kendisi gibi boksu seven mahallesinin çocukları Abdi ve Erol'la geçiriyordu. Teneffüsten sonra 2 saat daha ders görüp öğle paydosu yapılırdı. Herkes evine yemeğe giderdi. Hiram Abbas bu konuda da çok şanslıydı. Evi okula en yakın olan öğrenciydi. Öğleden sonra da sabah yapılan ders saati programı aynen tekrar edilirdi. Sınıflar 33'er kişilikti. Sınıf mevcudu bazen birkaç eksik veya fazla olurdu. Hiram Abbas'ın bulunduğu sınıfın mevcudu 30'du. Sınıflarında Ermeni, Yahudi, Rum, Türk çocukları bir aradaydı. Leon Romano, Arman Seri, Nedret Salungan, Niyogos Altıparmak, Yaman Yamaner, Harutyun Kürkçiyan, Vorj Vartaliti, Ferruh Yazıcı, Bülent Dikmen, Loris Diradurian, Marcel Yafet, Vedat Saraçoğlu, Alfred Bağcıyan, Metin Cantimur. İlkokul arkadaşı Nafi Erinç ile Saint Joseph de aynı sınıftaydılar. Okulda öğrenciler arasında gruplaşma yoktu. Zaten o yıllarda kimin hangi ırktan, hangi dinden olduğu ne sorulur ne de öğrenmek için çaba sarf edilirdi. Merak bile edilmezdi. Genelde öğrencilerin aileleri zengindi. Hiram Abbas gibi memur aileden gelen öğrenci sayısı çok azdı. Her hafta sonu karne verilirdi. Karne cumartesi öğleyin alınıp veliye imzalatılıp pazartesi günü geri götürülmek zorundaydı. 30 kişilik sınıfın en çalışkanı Erdem Aksoy, en tembeli ise Tahsin Biçer'di. 1722 not ortalamasıyla Hiram Abbas başarı sıralamasında 19. Vasat bir öğrenci olması lise döneminde de değişmedi. Lise 1'de 32 kişilik sınıfta 2352 not ortalamasıyla 22. sıradaydı. Lise 2'de 28 kişilik sınıfta 1577 not ortalamasıyla 24. sıradaydı. Son sınıfta öğrenciler fen ya da edebiyat bölümünü seçmek zorundaydılar. Hiram Abbas edebiyat bölümünü seçti. 1951-52 öğrenim yılında Saint Joseph'ten mezun oldu. Diplomasını ikmale kaldığı için Haziran dönemi yerine Eylül ayında orta dereceyle aldı. Saint Joseph'in vazgeçilmez kuralıydı. Her sömestrde öğrenciler takım elbiselerini giyip öğretmenleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirirlerdi. Hiram Abba sadece son sınıftaki fotoğrafında kravat takmamıştı. En arkada 4. sırada bulunan Hiram Abba'sın bu fotoğrafı MIT'e girdikten yıllar sonra gazetelere yansıyan tek görüntüsü olacaktı. Türkiye'nin dönüşüm yılları. Hiram Abbas'ın Blue çağından delikanlılık yaşına geçtiği 1950'li yılların başında 21 milyonluk Türkiye'de kabuk değiştiriyordu. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri Demokrat Parti kazanmıştı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Celal Bayar'a bırakıp mecliste muhalefete düşen Cumhuriyet Halk Partisi sıralarının başına geçmişti. İnönü kimi subayların kendisini ziyaret ederek seçim sonuçlarına rağmen CHP'yi iktidarda tutma önerilerini reddetmişti. Türkiye yeni bir döneme başlangıç yaparken dünyada soğuk savaş rüzgarları esiyordu. Artık iki kutuplu bir dünya vardı. Birinin başını ABD, diğerini ise Sovyetler Birliği çekiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Batılı müttefikleriyle Sovyetler Birliği arasında başlayan balayı dönemi pek kısa sürmüştü. Doğu Avrupa'nın Sovyetler Birliği'nin nüfuzu altına girmesinden sonra Batı Avrupa'da da Komünist Partilerin iktidara aday görünmeleri ABD'nin tüm dikkatini Avrupa üzerinde yoğunlaştırmasına neden olmuştu. Soğuk savaş sadece Avrupa'da cereyan etmiyordu. Asya ve Afrika'ya da sıçramıştı. Üçüncü dünya ülkelerinde hızla gelişen özgürlük ve bağımsızlık akımları da ABD'yi endişelendiriyordu. Komünizmin yayılmasını durdurmak için stratejik öneme sahip ülkeleri ekonomik ve askeri yönden güçlendirip komünistlere karşı örgütlemek işi ABD'ye düşmüştü. Soğuk savaş dönemine giren dünyanın en stratejik ülkelerinin başında ise Türkiye geliyordu. 5 Nisan 1946'da Amerikan gemileri Missouri ve Providence İstanbul'u ziyaret etti. 4 gün sonra Türkiye Amerika'dan 500 milyon dolar borç istedi. Amerika borç vermeyi kabul etti ancak bir koşulu vardı. Parayı ödünç vermeden önce Türkiye'ye bir heyet gönderecek, ihtiyaçların ve yardımın nerede kullanılacağını kendisi belirleyecekti. Bu yardım ABD onayı olmaksızın başka amaçlarla kullanılamayacaktı. Koşullar kabul edildi. 1947 yılı Türk-Amerikan ilişkilerinin yoğunlaştığı bir yıl oldu. Truman doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'ın Sovyetler Birliği tehdidi altında olduğu belirtilerek bu iki ülkeye ekonomik ve askeri yardım yapılması kararlaştırılmıştı. ABD Başkanı Harry Truman'a göre Orta Doğu'da düzenin sağlanması için Yunanistan ve Türkiye'nin ulusal bütünlüklerinin korunması, bu iki ülkenin Sovyet nüfuzundan korunması gerekiyordu. Truman'ın bu iki ülkeye yardım talebiyle 12 Mart 1947'de Kongre'de yaptığı konuşmadaki görüşlerine Truman doktrini adı verildi. Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı görüşmek üzere bir Amerikan askeri heyeti 22 Mayıs 1947'de Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Amerika'ya teşekkür mesajı gönderdi. Türkiye Ekim 1947-Eylül 1948 arasında ABD'den 73 milyon dolar askeri yardım aldı. İkili ilişkiler sıklaşmıştı. 14 Haziran'da bu kez Amerikan iktisadi heyeti geldi. 8 Ağustos'ta Türk askeri heyeti Amerika'ya gitti. 5 Ekim'de ilk kez bir Türk askeri heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Umurtak Başkanlığında Amerika'ya gitti. 8 Ekim 1948'de Türkiye ilk kez Dünya Bankası'na borçlandı. 50 milyon dolar aldı. 4 Temmuz 1948'de Ankara'da yapılan anlaşmayla Amerika'nın Marshall Planı yürürlüğe girdi. ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından ortaya atılan ve 2. Dünya Savaşı'nda yıkıma uğramış Avrupa ülkelerine ekonomik yardım öngören program. Türkiye 1948-1952 yılları arasında Marshall Planı çerçevesinde 351 milyon 700 bin dolar dış yardım aldı. 19 Eylül 1949 tarihinde CHP milletvekili Nihat Erim, Celal Bayar'ın benzer sözünden 10 yıl önce Türkiye küçük bir Amerika olacak müjdesini verdi. 23 Eylül 1949 tarihinde BBC, Irak, İran ve Türkiye'nin solculuğa karşı polis ve haber alma kuvvetleriyle tedbir almak için birlikte çalışmaya karar verdiklerini açıkladı. 10 Şubat 1950'de Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Borata ve bazı öğretim üyeleri solcu oldukları gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırıldılar. Üniversitelerde solcu öğretim görevlileri takip ediliyordu. Komünizm tehdidi nedeniyle solcular tek tek fişlenmeye başlanmıştı. İzmir fuarında Çekoslovakya standı ülkesinin nasıl kalkındığını gösteren istatistiklerin yer aldığı panolar sergilendiği için kapatıldı. Bunlar birer komünist propagandası olarak görülmüştü. Her taşın altında komünist arandığı bir döneme girmişti Türkiye. CHP döneminde başlayan bu politika Menderes hükümetiyle yoğunlaşarak sürüyordu. CHP hükümetiyle DP iktidarı arasında ufak tek fark dış politikadaydı. Menderes, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ve komşular arasında itilaflara katılmama gibi prensiplerinden vazgeçme eğilimindeydi. Dış politikada pasiflikten aktifliğe geçilmesi taraftarıydı. Sonunda bunun fırsatını da yakaladı. 25 Haziran 1950. Pazar günü şafak vakti Marshal Ko Yong-gun komutasındaki Kuzey Kore birlikleri Güney Kore'ye girdiler. ABD Başkanı Truman, 27 Haziran'da Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne Güney Kore'ye askeri yardım emri verdiğini ilan etti. 25 Temmuz 1950'de Türkiye Kore'ye Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında bir Tugay asker gönderdi. 3 yıl süren savaş boyunca en ağır kayıplara uğrayan birliklerden biri olan Türk Tugayı'nda 1000'e yakın asker ve subay öldü. Amaç Batı'nın gözüne girerek NATO'ya dahil olmaktı. Türkiye'nin bu jestinden memnun kalan ABD Başkanı Truman, Türkiye'ye yaptığı yardımı 3 katına çıkardı. Türkiye'de kamuoyu ikiye bölünmüştü. Türkiye Milli Talebe Federasyonu kararından dolayı hükümete şükran sunuyordu. Kararını ateşli bir bildiriyle açıklayan bu teşkilatın başkanı bugünün ünlü iş adamı Can Kıraç'tı. Buna karşılık başkanı Beyice Boran olan Türk Barışseverler Cemiyeti gibi sol örgütler kararı şiddetle protesto ediyorlardı. Sonuçta Türkiye arzuladığı ödülü aldı, NATO'ya kabul edildi. 19 Eylül 1951 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO anlaşmasını onayladı ve Türkiye resmen NATO'ya dahil oldu. Mecliste NATO'ya girmeye karşı tek ses Adana Milletvekili Cezmi Türk'ten çıktı. Boks günleri. Türkiye NATO'ya zor kabul edilmişti ancak Hiram Abbas'ın Galatasaray boks takımına girmesi kolay oldu. Parmak kapıdaki Galatasaray boks takımının idmanına gittiğinde ortaokulun son sınıfındaydı. Galatasaray o yılların en iyi boks takımına sahipti. Yıldızları ise milli takımın da kaptanlığını yapan Vural İnan, yumruklarıyla meşhur Taci İçsel gibi o günlerin ünlü boksörleriydi. Zeki bakışlı, bıyıkları yeni yeni terlemeye başlayan Hiram Abbas'ı görenler biraz şaşırıyorlardı. Çünkü yüzü çocuksuydu. O dönemde İstanbul'da boks çok yaygın bir spordu. İstanbul'da Fenerbahçe, Paşabahçe, Kasımpaşa, Fatih, Beykoz, Elektrik Kulübü, Langa, Feriköy, Hasköy, Beşiktaş gibi kulüpler vardı. Hiram Abbas'ın bu kadar kulüp arasından Galatasaray'ı tercih etmesinin nedeni yakın arkadaşı Metin Olgaç'ın Galatasaray Lisesi'nde okumasıydı. Boks hakemi Hayrettin Erberk'in aracılığıyla Galatasaray'a gelmişlerdi. Bir başka yakın arkadaşı da Sami Onaran'dı. Üç genç boksör ayrılmaz bir üçlü gibiydiler. Kısa zamanda Galatasaray'ın lisanslı sporcuları oldular. Sırf fazla kilolarından kurtulmak için peşlerine takılan bir genç daha vardı. Şükrü Elekdağ. Kilo vermek için boksa başlayan Şükrü Elekdağ bu sporda başarılar da kazandı. Ağır siklette İstanbul şampiyonu oldu. Dış işlerindeki ilk yıllarında Şükrü Elekdağ arkadaşları hep boksör Şükrü diye takılmışlardı. Yıllar geçip tecrübe sahibi olunca Şükrü Elekdağ arkadaşları boksör yerine sözcüğün ilk hecesini atıp sör demeye başladılar. Boks popüler bir spordu ama zengin ve iyi okullarda öğrenim gören çocuklardan çok orta sınıftan gelen gençlerden rağbet görüyordu. Bu nedenle Hiram Abbas ve arkadaşlarının eski takım elemanları tarafından aralarına kabul edilmeleri zor olmuştu. İlk günler idman maçları kıran kırana geçmişti. Antrenörler izin verse iki grup birbirini ringde öldüresiye dövmeye kalkacaklardı. Zamanla dostluklar kuruldu. Antrenmandan sonra çiçek pasajına gidip bira içilmeye başlandı. Genç Hiram o yıllarda başlamıştı pipo içmeye. Moda semtinin gençleri arasında ve San Josef'te pipo içmek oldukça modaydı. Hiram Abbas gibi moda doğumlu olan Cano Aret Özgener'de pipo içmeye San Josef'te başlamıştı. Eğitimini bitirdikten sonra gittiği ABD'de Türkiye'den götürdüğü lüle taşı pipolar sayesinde ticarete başladı. Şimdi adının baş harflerini taşıyan ve dünyaca ünlü Cao puralarını üretiyor. Hürriyet 27.6.1999. Kendinden birkaç yaş küçük olmasına rağmen arkadaşı Metin Olgaç'ın da ağzından pipo eksik olmazdı. Metin Olgaç'ı pipoya Hiram Abbas başlatmıştı. Pipo ile spor birbirine uygun değildi ama Hiram Abbas bunu aldırmıyordu. Antrenörü Fevzi Törk'ün yumruklarınızı ring dışında kullanmayın tavsiyeleri de bir kulağından girip öteki kulağından çıkıyordu. Aniden sinirlenen bir yapısı vardı. Kızdığı zaman gözü hiçbir şey görmüyordu. Kavga ettiği mahalledeki birçok arkadaşının gözünü patlatmıştı. O yüzden bazı aileler çocuklarının Hiram Abbas'la arkadaşlık yapmasına izin vermiyordu. Onun ise tecrit edilmeye hiç aldırış ettiği yoktu. 67 kiloda dövüşüyordu. Fighter type denilen bir tekniği vardı. Yani yakın dövüş seviyordu. Gongun vurmasıyla rakibine yumruklar atmaya başlıyor. Rakip düşene kadar ritmini bozmuyordu. Öyle dans ederek rakibi yorarak boks yapmayı sevmiyordu. Rakipleri bu çocuk yüzlü boksörden öyle sert yumruklar çıkacağını tahmin edemiyor, gafil avlanıyorlardı. Sol ve sağ direkleri ok gibi peş peşe çıkarıyordu. Boksun en önemli kuralını kapmıştı. Çok hızlı düşünüp hemen karar verip hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Akıllı boksör aynı yere 3 kez yumruk almazdı. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın babası o dönemin çok tanınmış boksörlerindendi. Sarı bomba lakaplı Oktay Altıok. 5 santimden yani kısa mesafeden çok sert çıkarttığı yumruklarıyla tanınıyordu. Hiramaba sarı bombaya hayrandı. Onun gibi bir boksör olmayı isterdi. Zaten fighter type tekniğini de ondan kapmıştı. Antrenman parası olarak ayda 15 lira alırlardı. O günlerde gazetenin 10, simitin 5 kuruş olduğu düşünülecek olursa hiç de fena bir para sayılmazdı. Hiramaba saçlığını bokstan çıkarıyordu. Başarılar da kazandı. 67 kiloda İstanbul şampiyonu oldu. Ama çok istediği halde milli formayı giyemedi. Giyememesi normaldi. Onun kilosunda dönemin en başarılı boksörü Ermeni Garbis Zakaryan vardı. Türkiye'yi 67 kiloda Ermeni Zakaryan temsil ediyordu. Bununla birlikte Hiram Abbas da birkaç kez İstanbul karmasına seçilmişti. Herkesi şaşırtmaktan çok hoşlanırdı. Abdullah Tomba adlı bir boksör vardı. Rakiplerini nakavt ederek yenmesiyle ün kazanmıştı. Milli boksör Abdullah Tomba 1977 genel seçimlerinde MSP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra gözaltına alınıp Ankara İstihbarat Dil Okulu'nda başta Genel Başkanı Necmettin Erbakan olmak üzere gözaltındaki partili arkadaşlarına sabah sporu yaptırdı. Bir gün Hiram Abbas'la karşılaştı. Milli boksör Abdullah Tomba genç Hiram Abbas'ı doğal olarak fazla önemsemedi. Ancak Hiram Abbas'ın ani bir yumruğunu yiyince kendini boylu boyunca ringe uzanmış buldu. Abdullah Tomba yerdeydi ve herkes şaşkındı. Bu durumda Abbas'ın köşesine gitmesi, hakemin de Tomba'ya sayması gerekiyordu. Ancak Hiram Abbas zafer sarhoşluğu içinde köşesine gitmeyi unutunca hakem de saymaya geç başlıyor. O sırada Abdullah Tomba toparlanıyor, ayağa kalkıyor ve maç kaldığı yerden devam ediyordu. Kurt boksör Abdullah Tomba işin ciddiyetini fark edince Hiram Abbas'tan öcünü fena alıyor ve onu da nakavt ediyordu. Bu maçta Hiram Abbas'ın başına yıllarca unutamayacağı bir olay geliyordu. Sağ elinin serçe parmağı kırılıyordu. Hiram Abbas'ın sağ el serçe parmağının bir kavga sırasında kırıldığı da öne sürüldü. Parmağı iddiaya göre kuru temizlemede pantolonunu kötü ütüleyen kişiye ütü fırlatırken kırılmıştı. Yine medyada Hiram Abbas'ın bir kavga sırasında düşüp beyin sarsıntısı geçirdiği de yer aldı. 2000'e Doğru Dergisi 23 Ağustos 1987. İmdadına Masör Yorgo Tagar yetişmişti. Hiram Abbas'a ilk müdahale ringde yapıldı. O dönemde özel boks maçları da yapılırdı. Bu maçlar Kadıköy Altıyola ve caddelere bez pankartlar asılarak duyurulurdu. Büyük boks maçı Hiram Aram arasında. Cumartesi kaçırmayın. Hiram Abbas'ın cumartesi akşamları kaçırmadığı bir eğlencesi daha vardı. Opera sinemasında film izlemek. Ve o günlerdeki herkes gibi Hiram Abbas da Amerikan filmlerinin meraklısıydı. Her yerde Amerikalı var. Amerikan hayat tarzı Türkiye'yi sarıp sarmalamaya başlamıştı. Türkçe tangolar üstadı Celal İnce'nin bir şarkısı çoluk çocuğun dilinden düşmüyordu. Amerika Amerika, Türkler dünya durdukça, beraberdir seninle hürriyet savaşında. Sadece yaşam tarzı yenilenmiyordu Türkiye'nin. Temel askeri politikaları da değişikliğe uğruyordu. Amerikan Harp Doktrinleri kitabı sivil asker bürokratlar arasında elden ele dolaşıyordu. Bizim güvenliğimizi sadece açık saldırılar tehdit etmiyor. Bu açık saldırılar yanında ondan daha tehlikeli fakat saldırı görünüşünde olmayan başka cins tehditler de vardır. Bu tehditler içeriden yapılmak istenen değiştirme ve dönüştürmelerdir. Bu maskeli saldırılar bazen iç harp şeklinde, bazen ihtilalci hareketler şeklinde, bazen demokratik akımlar ve reform hareketleri biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bizim amacımız buna benzer akımları önlemek olmalıdır. Macit Fahri, Amerikan Harp Doktrinleri, Yön Yayınları 1966, sayfa 297. Amerikalılara göre dünya daha uzun yıllar süreceği anlaşılan yeni bir döneme girmişti. Bu yeni duruma uygun nitelikte yeni stratejiler geliştirmek gerekiyordu. ABD'nin hoşuna gitmeyen solcu veya solcu olmayan hükümetleri devirmek için gerilla taktiği kullanılabilir. Bizim amacımız hoşa gitmeyen ve bizimle dost olmayan hükümetlerin yerine dost hükümetleri geçirmek olmalıdır. Adı geçen eser sayfa 305.